Ayrım 57, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 503. Şimdi çocukla annenin bir ikili ilişkisi var. Bu ikili ilişkide zamanı geldiğinde çocuğun kafasına şu soru takılır. Ben erkek miyim, kadın mıyım? Bu çok önemli bir sorudur. Çünkü çocuk artık cinsel kimliğini arıyordur. O zamana kadar anne baba toplum çocuğa bir kimliği dayatmıştır. Kız çocuksa pembeler alınır, bebekler alınır, erkek çocuksa maviler alınır, arabalar alınır. Çocuk bu dayatmalarla bir yöne girer ama şu soruyu da sorar. Ben neyim? Bu soruyu sorduğu andan itibaren üçüncü bir şahıs bu çocuğun hayatına girer. Ve Freud der ki, medeniyetin gelişmesi için ikili ilişkiden üçlü ilişkiye geçmek, yani bir başkasının gözünde nasıl olduğumuzu görmek, bir başkasıyla yaşadığımız ilişkiyi değerlendirilmesi, biriyle rekabet etmek, toplumsal olabilmek için bu Oedipal çatışma şarttır. Bütün dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da cinsiyeti belirleyen en önemli nesne nedir? Penistir. Varlığı ve yokluğu sorun olan tek organ penistir. Kız çocuk ya da erkek çocuk olarak ayrı ayrı anlatayım. Önce erkek çocuğu anlatayım, anlaşılması daha kolay olsun diye. Erkek çocuğa Ahmet diyelim. Ahmet penisinin varlığına güvenerek bir yoruma girer ve der ki, annemde penis yok, babamda penis var, bende de var, demek ki ben erkeğim. Yalnız Ahmet penisi olan babaya baktığında babanın bir başka şeye daha sahip olduğunu görür. Baba aslında bir eşe de sahiptir. Ahmet erkekliğin kitabını yazmak için iki temel nesneye ihtiyaç duyar. Bir penis sahibi olacaksın, bir de eş sahibi olacaksın. Babamda her ikisi de var. O yüzden erkek, eğer ben erkek olacaksam penisim var, bir de eşim olması lazım diye düşünen Ahmet için en yakın eş adayı kimdir? Annedir. Eğer ailenin şartları uygunsa, aile konuşmaya izin veriyorsa, Ahmet annesine babamı bırak benimle evlen anne diyecektir. Bunu duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Eğer konuşulmayan bir aile ise bu o zaman İd'in en önemli özelliği neydi? Düşündü mü olmuş kabul ediyordu. Ahmet annem eşim olsun diye düşündüğü andan itibaren bu id halindeki Ahmet için gerçek olacaktır. Ayrıca annemin evli oldu, baba ölsün diye de düşünecektir. Akşam olup baba eve geldiğinde Ahmet'te bir korku başlar. Çünkü baba ona sahip olan kadını Ahmet'in aldığını görmekte ve bilmektedir. Kime göre? İd'e göre. O zaman id diyor ki, ben babama ait olanı aldım, ben babamı öldürdüm. O benden güçlü ve beni cezalandıracak. Babası Ahmet'i nasıl cezalandırabilir? Penisi keserek. İşte bütün mesele burada başlar. Baba beni cezalandıracak korkusu çok temel bir korkudur ve bu korkudan dolayı Ahmet baba ile ilgili fanteziler geliştirmeye başlar. Babaya korkulan bir nesne gibi davranır. Ahmet'e baba her an onu kesecekmiş gibi gelmeye başlar. İd de zaman mefhumu yoktur. Bir taraftan Ahmet babayı sevmek ister, babaya yakınlaşmak ister, baba gibi giyinmek, tıraş makinesini kullanmak, gömleğini giyinmek ister. Baba olmak ister. Ama bir taraftan da babadan korkar. Anneden de vazgeçemez. Böyle bir çatışmalı ortama girer ve bu çok kötü bir durumdur. Buna Oedipal çatışma denir. Bu dönemde çocuk anneye olan bağımlılığını koparamaz. Bu bağdan dolayı babanın onu cezalandıracağı korkularını yaşarken bir taraftan da babayı sevip baba ile özdeşim kurmak ister. Erkek kimliğini sahiplenebilmek ister. Burada bir çelişki vardır. Bu çelişkinin çözümlenmesi gerekir. Ahmet'in cinsel kimliğini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için bu çelişkiden kurtulması gerekir. Yani anneye olan bağını koparmalı, baba ile özdeşim kurmalı ve erkek olmalıdır. Bu çelişkiyi çözecek kişi kimdir? Baba ile annedir. Burada 4 tane önemli kriter sayacağım size. 1. Anne ile baba kaliteli ve mutlu bir ilişki yaşıyor mu? Yani anne ile babanın ilişkisi sevgiye dayalı bir ilişki mi? Bu birilerine sevgilerini gösteriyorlar mı? Çocuklarının yanında bu sevgiyi paylaşıyorlar mı? Bu soruların yanıtı evet ise sorun yoktur. Ahmet bu iki insan arasındaki sevgiyi görür, aynı Türk filmleri gibi bunlar birbirlerini seviyorlar, ben aradan çekileyim der. Fakat bu tek başına yeterli olmaz. 2. İkinci kriter babanın Ahmet ile kaliteli vakit geçirmesidir. Her ne kadar Ahmet babanın bir tarafından korkarken, daha doğrusu babam beni cezalandıracak, pipimi kesecek derken, her tarafı ile babaya hayranlık duyar, onun gibi olmak ister. Baba ile kanka olmak ister. Ahmet'in bu ihtiyaçlarını karşılayan bir baba varsa piyasada, yani baba Ahmet ile kaliteli vakit geçiriyorsa, Ahmet babanın kötü özelliklerini, kötü babayı, onun pepisini kesecek olan babayı, korkuyu bir geçiş nesnesine, bir cisme yönlendirir. O dönem çocuklarda korkulan bir şey olur. Tavşan olabilir, eşek olabilir. Freud'un küçük Hans vakası var. Orada attan korkuyordu çocuk. Babanın korkulan tarafı bir cisme atıldığında geriye babanın iyi tarafı kalır. Baba korkulan bir cisim, bir kişi olmaktan çıkar. Özdeşim kurulan erkek kimliğinin oluşması için çocuğun özdeşim kurduğu bir canlı haline gelir. Baba otorite ve güç olduğu için, erkekte de otorite ve güce bir eğilim olduğu için ona doğru akar ve çocuk cinsel kimliğini oluşturur. Bunun kritik şartı babanın adam gibi bir baba olmasıdır. Babanın çocuğu ile kaliteli vakit geçirmesi, onu oğlu olduğu için kabul etmesi gerekir. Onu koşulsuz sevmesi, onunla oyunlar oynaması gerekir. Bu şekilde anneyi bırakıp Ahmet babasıyla vakit geçirebilir. Bütün bunların karşısında çocuk, ben babamın bunu yapamam, onun karısını alamam, annemi artık bırakmalıyım der. Ahmet babanın hatırı için anneden vazgeçer. Bu ikinci kriter, ama bu iki kriter de yetmez. Üçüncü ve daha önemli bir kritere ihtiyaç vardır. 3. Anne ve baba sosyal olmalıdır. Ahmet'i yeni eş adaylarının bulunduğu ortamlara sokmalıdırlar. Ne demek bu? Eve misafir gelmeli ya da onlar misafirliğe gitmelidirler. Ahmet diğer evlerdeki kız çocuklarıyla evcilik oynamalıdır. Annesinin arkadaşlarıyla yakınlaşmalıdır. Diğer kızlar, teyzeler, yengeler diğer eş adaylarıdır. Yani Ahmet de yeni eş adaylarının bulunduğu ortamlara girmelidir. Ahmet yeni bir eş adayı bulursa anneden bağını koparabilir. 4. Anne oğlunun kendisinden kopmamasına izin vermelidir. Yani anneden bağını kopararak bireyselleşmeye ve özelleşmeye çalışan çocuk, bu süreçte anne tarafından olduğu gibi kabul edilmeli, desteklenmeli ve onaylanmalıdır. Anne asla sevgisini keseceği tehdidinde bulunmamalıdır. Bu sürecin sağlıklı gerçekleşebilmesi için de ruhen sağlıklı bir annenin olması esastır. Kendi bilinç dışı çatışmalarını çözememiş, kendi ödipal çatışma yaşayan, oğluna aşırı düşkün bir annenin çocuğuna yardımcı olması da beklenemez. Ahmet 4 şartı yerine getirdiğinde anneyi bırakır, tamamıyla babaya yönelir. Erkek kimliğiyle özdeşim kurar, sağlıklı bir şekilde ödipal çatışmasını çözer. Peki ödipal çatışmanın faydası nedir? Klasik ana yol psikanalize göre 3 yaşından önce ego ve süperego diye bir şey yoktur. Ödipal çatışmanın sayesinde çocuk ensestle ilgili bir yasak görür. Anne bana ait değil, o babama ait, ona ben sahip olamam. Bir yasak gelir. Bu yasak bir tomurcuk halinde idden çıkar, büyür, bir filiz vererek süperegoyu oluşturur. Hem idealler, hem ayıp, yasak ve günah alanlar, hem de değer yargıları bu çatışmanın sonucunda süperegoyu meydana getirir. Ama babayla rekabet etmek, babadan dolayı korkular yaşamak, anneyi bırakmak, anneyle ilgili yeni adaylar bulmak vesaire, bütün bunlar olayın gerçeklik tarafıdır. Çocuk bu duvara toslaya toslaya idden bir parça daha çıkar ve ego adını verdiğimiz ana yapı meydana gelir. Yani ödipal çatışmanın insanoğluna vermiş olduğu iki önemli mekanizma, ego ve süperegonun oluşmasıdır. Son zamanlarda ego psikologları veya diğer çalışmalar, aslında insanın içinde doğduğunda egonun ve süperegonun da olduğunu, ödipal çalışmayla bu tomurcukların büyüyerek geliştiğini iddia ederler. Ama bu dünyada hala kabul görmüş bir düşünce değildir. Biz hala klasik dürtü kuramına göre konuşuyoruz. O kuram da diyor ki ödipal çatışma idden egonun ve süperegonun ayrışmasını yeni bir yapı olarak, yeni bir ruhsal aygıt parçası olarak ortaya çıkmasını sağlar. Peki her ailede ödipal çatışması çözülür mü? Bir ailede yukarıda saydığımız 4 kriter yerine gelmese ne olur? Hastalıklar böyle başlar. Ödipal'in çok çeşitli yansımaları vardır. Dini literatürde şöyle bir cümle vardır. Şeytan karşımıza her türlü çıkabilir. Ödipal de karşımıza her türlü çıkabilir. Baba ile annenin sevgi dolu ilişkisi yok, baba hiç yok. Dışarıdan gelmiyor, anneyi dövüyor, alkol almış, anne korkudan hiçbir kimseyi çağıramıyor. Böyle bir yapılanmada çocuk anneden kopamıyor, anneye bağımlı kalıyor. Bir tarafta babanın onu cezalandıracağı korkuları, bir tarafta anne. Bu iki kutup arasında çocuk ne yapıyor? Çok büyük bir acı çekiyor. Bir tarafta 40 derece sıcak, bir tarafta -10 derece soğuk. Aynı anda gelgitler başlıyor çocukla. Baba her geldiğinde yoğun korkular, baba gidince anneye yanaşmalar. Daha sonra baba beni görecek, baba beni cezalandıracak gibi korkularla çocukla çok yoğun bir stres başlıyor. Baba ve anne çocuğun bu sıkıntısını çözecek açılımlar da sağlayamayınca, ödipal çatışma dediğimiz bu çatışma çocuk tarafından dayanılmaz bir hal aldığında bir kapsül haline getirilir. Çözümlenmemiş bir çatışmayı içinde barındıran bu kapsül bilinç dışının derinliklerine gömülür. Bu kapsül sayesinde çocuk simgesel olarak yoğun çatışmayı geçici olarak dondurup rafa kaldırır, buzdolabının derin dondurucusuna atar. Çocuk ödipal çatışmasını tamamlayamamış, sağlıklı bir ego ve süperego geliştirememiş bir şekilde latent dönem adını verdiğimiz gizli döneme geçer. Aradan yaklaşık 10 yıl geçer. Bu 10 yıllık süreç içerisinde kapsül alttan alttan vurur ara sıra. Bu vurmalarla ilgili belirtiler de vardır çocuğun hayatında, ama çok fazla rahatsız etmez. Ahmet 12-13 yaşına geldiğinde ergenlik dönemine girer. Bir gece rüyalanma ile boşalma yaşar. Hormonların etkisiyle bir deprem meydana gelir çocuğun vücudunda. Menisi gelir. O yaşa kadar bilinç dışının derinliklerinde bir kapsül haline tutulan ödipal çatışma, hormonal bir deprem sayesinde yerinden de oynar ve derin ego adı verdiğimiz yapıyla karşı karşıya gelir. Bütün sistem alt üst olur. Bu depremle yoğun sıkıntı tekrar başlar. Ufak tefek sıkıntı haricinde sıkıntısı olmayan Ahmet bir anda 10 yıl önceki malzemeyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. 10 yıl önce ne vardı bu kapsülde? Çocuk anneye bağlı, anne onun eşi, babası bütün bunları biliyor. Bütün bunları bilen baba cinsel kimliğin temsilcisi olan pipiyi kesecek. Başka bir şey var mı? Yok. 10 yıl önce yaşanan bu olay nerede yaşandı? İd'de yaşandı. Egonun ve süperegonun bilinçli parçalarının bu yaşanılanlardan haberi var mı? Yok, bilmiyorlar. Ama idde devamlılık var, zaman mefhumu yok. 10 yıl öncesine gitti bu çocuk. 3 yaşındaki masumca olan anneye ilgi, anneye olan bağlılık, anneye karşı cinsel içerikli fantezilere dönüşmeye başlar. Bu çocuk mastürbasyon yaparken aslında bilinç dışı annesini hayal etmeye başlar. Ve bunun böyle olduğunu bilen egonun bilinç dışı parçacığı, derin ego işi bilir ve sistemi korumak adına bu fantezilerin bilince çıkmaması için yoğun bir mesai harcamaya başlar. Çünkü ortada anneye karşı bilinç dışı bir cinsel dürtüler vardır. Bu Ahmet'in akıl ve iradesiyle kabul edebileceği bir şey değildir. Bu dürtü bilince çıkmamalıdır, bilinç dışında tutulmalıdır. Bütün mesele burada başlar. Ahmet annesine her yaklaştığında dürtü alttan vurduğu için anneyle sorun yaşar ve anneden uzaklaşmaya başlar. Çocuğa anne sarıldı mı çocuk bırak der. Babayla çatışmalar olur. Baba hem bir taraftan korkulan bir nesne iken diğer taraftan anne için rekabet ettiği biridir. O yüzden baba ile de çocuk problem yaşamaya başlar. Ergenliğin en önemli faktörlerinden biri de ödipalin aktifleşmesidir. Ahmet okula gitsin öğretmen, kalk bakalım Ahmet desin. Şimdi ödipal karşımıza nasıl çıkıyor onu anlatacağım. Ödipal ne demekti? Babayla otorite ile güçle rekabet demekti. Öğretmen kim? Otorite ve güç, yani baba. Öğretmenin karşısında Ahmet 3 yaşındaki haliyle babasının karşısında gibidir. Öğretmene posta koyabilir, antisosyal kişiliğe bürünüp öğretmene saldırabilir. Ya da daha sık gördüğüm bir şekilde öğretmenin karşısına zavallı bir konuma girer, kendini kötü hisseder. Öğretmen kalk dediği andan itibaren Ahmet'in yüreği pır pır etmeye başlar, kalbi çarpmaya başlar, eli avucu terlemeye başlar, dili tutulur ve tak diye bayılabilir. Neden bayıldı Ahmet? Otoritenin karşısındaki yapı iddir. Derin ego tarafından mesele algılanır. Derin ego çok akıllıdır, sistemi korumakla görevlidir. Derin devlet gibidir. Derin ego sistemi korumak için otoriteye karşı bir mesaj vermek ister. Derin ego simgesel olarak algılanan otoriteye şu mesajı verir. Ben zavallı ve aciz biriyim. Bak senin karşına dimdik duramıyorum. Kalbim çarpıyor, elim ayağım terliyor ve bayılıyorum. Bu kadar aciz birini sen cezalandırma. Ben acizliğimi kabul ederek kendi cezamı verdim. Ben bedelimi ödedim. Sen beni cezalandırma. Amaç otoriteyi kandırmaktır. Böylece pipinin kesilmesi engellenmeye çalışılır. Biz buna kendi kendini hadım etme veya bedel ödeme diyoruz. Yani derin ego pipisini kurtarmak amacıyla kendi belirlediği bir bedeli öder. Bu bedel daha büyük bir bedel ödememek için derin egonun kendi belirlediği bir bedeldir. Bu bedel de kendi kendini hadım etmektir. Kendine bir ceza kesme, kendine bir bedel ödetmedir. Böylece otorite pipiyi kesmez mantığı hayata geçmiş olur. Bu mantıksız ama kendi içinde mantıklı bir sistemdir. Kapsülü orada tutmak için enerjisinin büyük bir kısmını harcayan Ahmet sorunlar yaşamaya başlar. Ödipalin açılımları ortaya çıkar. Anlattığımız olay panik atak benzeri bir durumdu. Ahmet'e öğretmeni şunu da diyebilir. Kalk bakalım Ahmet. Bugün bütün okulun karşısında İstiklal Marşı'nı sen okutacaksın. Ahmet çıkıp İstiklal Marşı okutacak, sosyal fobi benzeri bir durum yaşayabilir, okuldan kaçabilir, okumamak için çeşitli bahaneler yaratabilir. Hatta sınıfın karşısında, okulun karşısında bayılabilir. Panik atak ve sosyal fobi ödipalin bir uzantısıdır. Bir yelpaze düşünün, yelpazenin bir tarafı panik atak, bir tarafı sosyal fobi. Ama şimdi cinsellikle ilgili yelpaze parçacıklarına gelelim. Ahmet evlensin. Öyle bizim asıl konumuz cinsellik. Ahmet karısını seviyor, karısı da Ahmet'i seviyor. Evlenmeden önce sınırları zorlayan sevişmeleri olmuş. Hiçbir problemi yok Ahmet'in. Ama ilk gece tam ilişkiye girecekken Ahmet'in penisi iniyor, sertliğini kaybediyor. Ne oldu şimdi diyor Ahmet. Neyse dinleniyorlar, tekrar sevişiyorlar, sertleşiyor. Ve tam girecekken tekrar iniyor. Ahmet mastürbasyon yapıyor. Penisi inmiyor ama tam ilişkiye girecekken penisi sönüyor. Biz buna bağlanma diyoruz. O kadar yoğun ki bu bağlanma vakaları. Çok bol miktarda bağlanan erkek var Türkiye'de. Ahmet çözemiyor bu işi. Neden kalkmıyor bu? Mastürbasyonda kalkıyor ama ilişkiye girdiğinde kalkmıyor. Bana büyü yaptılar, beni bağladılar diye düşünüyor. Burada bir şey olmuş. Kapsül açıldı ya, şimdi Ahmet karısını annesinin yerine koyuyorsa ön planda hangi duygu olacak? Suçluluk. Ahmet'in derin egosu bunu annene nasıl yaparsın diyecek. Eğer karısını babası yerine koyuyorsa, babası yerine koymak ne demek? Karısı biraz otoriter bir kadınsa, Aliye Rona gibi bir kadınsa, dediğim dedik bir kadınsa, daha zengin bir kadınsa, Ahmet biraz da ezikse, eşi otoriter konumda bir kadınsa, babası ile öyle bir ilişkiye girmez. Korku ön planda olur. Korku ön plandaysa o an yaşanan duygu da karısı baba figürü ile birleşmiştir. Suçluluk ön plandaysa anne figürü ile birleşmiştir. Bu ikisi birbirinin içine girerse korku suçluluğu, suçluluk da korkuyu getirir. Ahmet'in derin egosu otoriteye, yani babaya karşı şu mesajı verir. Bak benimki kalkmıyor, sen beni cezalandırma, ben kendi cezamı verdim, ben bedelimi ödedim. Sen bana bir ceza kesme. Suçluluk, günahkarlık ve korku sonucunda bir ödeme var. Ereksiyon problemleri böyle ortaya çıkıyor. Şimdi Ahmet'in penisi kalktı, cinsel ilişkiye girdi. Fakat gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, yarım saat geçti, 45 dakika geçti, boşalamıyor Ahmet. Penisini vajinadan çıkarıp mastürbasyon yaptığında boşalıyor ama vajina içinde boşalamıyor. Gene aynı mekanizma. Babaya yine aynı mesaj var. Ben yapıyorum ama zevk alamıyorum, boşalamıyorum. Ben kendi cezamı verdim, sen bana ceza verme. Bu tablonun adı geç boşalma veya erkekte orgazm olamamadır. Veya Ahmet vajinaya giriyor, tam girince boşalıyor, erken boşalma. En çok gördüğümüz vaka değil mi? Babaya yine aynı mesaj var. Ben yaptım ama hemen boşaldım, sakın bana ceza verme. Ben belamı buldum, utanç veren bir duruma düşerek kendime cezamı kestim. Kendimi rezil ettim, yeterince acı çektim, sen bana ceza verme. Gördünüz mü, erken boşalmada bir bedel ödeme olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir başka problem eşcinsellik. Bir gün bir aslam geldi, bayan hasta. Hocam, benim kocam garip davranışlar gösteriyor dedi. Ne yapıyor dedim. Kocamın sertleşmesinde problemler vardı. Bir türlü sertleşme sağlayamıyordu. Ama 31 çekim mastürbasyon yaptığında sertleşmesi oluyordu. Doktora gidemedik. Bir gün kocam benden bir şey talep etti. Onun makatından uyarmamı istedi ve ben onun makatından parmakla uyardım. Penisi sertleşti. İlişkiye girdik, ilişkiyi başardık. Hoşuma gitti. Bu ilişkiyi kurmamız ama bana tuhaf geldi. Her zaman parmaklıyorum ben, ancak bu şekilde ilişkiyi tamamlayabiliyoruz dedi. Parmaklamadan kocam sertleşmiyor, parmaklamadan benimle ilişkiye giremiyor dedi. Eşim eşcinsel mi diye sordu. Bu adamda ne var? Ödipal var, bedeli ödüyor, parmaklatıyor, ardından penisi sertleşiyor. Bedel ödeyince mekanizma işliyor. Bazı insanlara da eşcinsel fanteziler gelir. Kendilerinin eşcinsel olduğunu düşünürler. Aslında derin egolarıyla babaya şu mesajı verirler. Bak ben erkeklerden hoşlanıyorum, kadınlardan hoşlanmıyorum. Ben senin için tehlikeli değilim. Ben anneyi senin elinden alamam, ben erkeklerden hoşlanıyorum diyerek cinsel dürtülerle, eşcinsel eğilimlerle bedel öderler. Buradan baktığımızda bu arkadaşımız eşcinsel değil, ödipal çatışmanın bir uzantısı olarak, bir bedel ödeme olarak eşcinsel dürtü ve eylemler gerçekleşebilir. Bunlar gerçek eşcinsel değildirler. Sadece bedel ödeme mekanizması ile işleyen bir sistemleri vardır. Ödipalleri çözüldüğünde bunlar kendilerini parmaklatmaktan veya eşcinsel eğilimlerinden vazgeçebilirler. Çocukluk eşcinsel yapılarda böyledir. Ama zamanla beslenip davranışçı öğrenmelerle desteklenip güçlenirler ve zamanla kalıcı bir yapıya dönüşebilirler. Bu nedenle eşcinsellik tedavi edilebilen bir durumdur. Gördüğünüz gibi kapsül çözümlenmeden bilinç dışında kaldığı sürece erken boşalmadan sertleşme problemlerine, cinsel isteksizlikten orgazm olamamaya, penis boyu takıntısından geç boşalmaya, eşcinsellikten sosyal fobiye, panik atak hastalığına kadar ödipal çatışma pek çok şekilde semptom olarak, hastalık olarak varlığını sürdürebilir. Kız çocuklarında ödipal nasıl yaşanır? Kızımızın adı da Ayşe olsun. Kızlarda durum farklı. Kızlar ne yapıyorlar? 3 yaşına geldiklerinde cinsel kimlik arayışına girmeye başlıyorlar. Pipi var mı yok mu? Pipi kimde var? Babada var, annede yok. O zaman benim pipim yok, ben kadınım diyen Ayşe, kadın olmanın ikinci kriteri olarak koca sahibi olmak ister. Yani penisin olmaması ve koca sahibi olmak cinsel kimliğin oluşması için yeterlidir. Burada Ayşe için ilk aşk nesnesi annedir. Ama anne ile rekabete girmesi gerekir. Bu durumda babayı ele geçirme fantezilerinden dolayı ilk aşkından, anneden uzaklaşma gibi bir risk vardır. Ayşe bir taraftan anneden uzaklaşmaya çalışırken bir taraftan anne gibi olmaya çalışır. Bir taraftan da anneyle rekabete girer. Tüm yaşananlar Ayşe'de yoğun kaygı yaratır, korku yaratır. Erkek çocuklarında pipi kesilme korkusu varken kız çocuklarında annenin ilgisini, aşkını ve sevgisini kaybetme gibi bir korku vardır. Ayrıca babayı ele geçirme fantezileri yüzünden annenin sevgisini keseceği veya bir başka şekilde onu cezalandıracağı şeklinde de bir korku vardır. Annenin kız çocuğuna vereceği en büyük ceza onu sevgisinden mahrum etmedir. Bu çok önemli bir yapıdır. Bu yapı kız çocuklarını borderline kişilik bozukluğuna da iten yapıdır. Yani erkek çocuğu pipisinin kesileceğinden korkarken kız çocuğu annenin sevgisini kaybetmekten korkar. Erkek çocuğunda böyle bir şey yok. Ama kız çocuğu annesinin sevgisini kaybetmekten endişe duyuyor ve bu çatışmayı yaşamaya başlıyor. Ayşe kadınlığını hissedebilmek ve olmayan penisi sahiplenebilmek için babaya bağlanıyor. Bu nedenle kız çocuklarda otoriteye, güce doğru bir yönelim vardır. Ancak Ayşe'nin cinsel kimlik oluşturabilmesi için de anne ile özdeşim kurması gerekir. İd halindeki Ayşe babaya bağlanmadan dolayı annenin rahatsız olduğunu ve bütün bunları gördüğünü düşünecek, annem bunları gördüğü için bana olan sevgisini kesecek, beni sevmeyecek korkusunu yaşayan Ayşe dayanılmaz bir sıkıntı içine girer. Bu çatışmanın çözümlenmesi için yine 4 ana kriter devreye girer. Bunlar 1- Anne ve babanın sevgi dolu bir ilişkilerinin olması gerekir. 2- Anne ile çocuk arasında iyi bir ilişki olmalıdır. Anne kızıyla kaliteli bir zaman geçirmelidir. 3- Ayşe'ye yeni koca adayları sunulmalıdır. 4- Baba kızının kendisinden kopmasına izin vermelidir. Ayşe 4 şartı yerine getirdiğinde babayı bırakır, tamamıyla anneye yönelir. Kadın kimliğiyle özdeşim kurar. Sağlıklı bir şekilde Ödipal çatışmasını çözer. Ancak babanın kız çocuğunun kendisinden kopmamasına izin vermesi çok önemlidir. Yani babadan bağını kopararak bireyselleşmeye ve özelleşmeye çalışan kız çocuk, bu süreçte baba tarafından olduğu gibi kabul edilmeli, desteklenmeli ve onaylanmalıdır. Baba asla sevgisini keseceği tehdidinde bulunmamalıdır. Bu sürecin sağlıklı gerçekleşebilmesi için de ruhen sağlıklı bir babanın olması esastır. Kendi bilinç dışı çatışmalarını çözememiş, kendi Ödipal çatışma yaşayan kızına aşırı düşkün bir babanın çocuğuna yardımcı olması da beklenemez. Gördüğünüz gibi bu kriterler meydana geldiğinde Ayşe babayı bırakır, anneyle özdeşim kurar ve cinsel kimliğini oluşturur. Sağlıklı bir şey. Bu kız çocuk ne yaptı? Anne ile ilişki kurdu. Anne beni sevmeyecek, beni terk edecek korkusu ortadan kalktı. Babayla da bağı kopardı, mesele bitti. Her ailede bu böyle oluyor mu? Hayır. Anne çocuğu ile kaliteli bir vakit geçirmiyorsa, başında 3-4 tane çocuk varsa, her gün bir sürü sorunla uğraşıyorsa, ekonomik sıkıntıları varsa, anne çocuğun kaliteli bakım ihtiyacını karşılayamıyorsa, kız çocuk kopamıyor babadan. Anne ile baba kavgalı dövüşlü olduğunda çocuk gene babadan kopamıyor. Yeni koca adayları da yok tabii Ayşe'ye. Bu 4 kriter olmayınca Ayşe ne yapacak? Babaya bağımlı kalacak. Bu bağ Ayşe'yi bunalttığı için Ayşe Ödipal çatışmayı yine bir kapsül yapacak ve bilinç dışının derinliklerine gömecektir. Aradan 10 yıl geçti. Ayşe bir gün adet görmeye başladı. Hormonları bir deprem yarattı. Bu depremden sonra kapsül ne oldu? Yukarı çıktı. 10 yıl önce olmayan ego ve süper ego sistemde hakim. Derin ego kapsüldeki malzemeyi görüyor ve bunun sistem için sıkıntılı olacağını düşünüyor. Babaya karşı cinsel içerikli fantezilerin bilinç seviyesine çıkmaması için derin ego çalışmalarına başlıyor. Ayşe babaya her yaklaştığında dürtüleri alttan vuracağı için ergenlik bunalımı yaşar. Hem babadan hem de anneden uzaklaşır. Ayşe'yi evlendirelim mi? Ayşe üniversitede tanıştı, Ahmet'le sevişti, oynaştı, her şey normal, hiçbir problem yok. Evlendiler ve ilk gecelerini yaşayacaklar. Ahmet tam penisi vajinaya sokacakken Ayşe kasılacak ve eşini üzerine iterek cinsel ilişkiyi reddedecek. Ahmet daha düne kadar her şey normaldi, sevişiyorduk, bir şey yoktu. Şimdi ne oldu anlayamıyorum diyecek. Ayşe bilmiyorum, elimde değil, seninle birlikte olmak istiyorum ama yapamıyorum. Sanki bir şey içimden bana engel oluyor, kendimi kaybediyorum diyecektir. İşte vajinismusun temelinde yatan olay Ödipal çatışmadır. Koca baba yerine koyulmuş olabilir, koca anne yerine koyulmuş olabilir. Baba yerine koyulmuşsa suçluluk, anne yerine koyulmuşsa korku ön planda olacaktır. Ama her halükarda ikisi birbirini besler. Bu anneye karşı verilmiş bir mesajdır. Bak ben kendime bir ceza verdim. Ben sana ait olanı almakla suç işledim, günah işledim. Ben bu cezamın bedelini ilişkiye giremeyerek ödedim. Ne olur sen bana olan sevgini kesme, beni sevmeye devam et. Vajinismuslu kadınların eşleri hep şöyle der. Karım o anda çocuklaşıyor, karım o anda tuhaf oluyor, bir başkası gibi oluyor. Ayşe 3 yaşındaki çocuk gibi annesinin sevgisini kaybedince ölecekmiş gibi olursa, o anda kocasıyla cinsel ilişki yaşarsa o anı yaşayacakmış gibi korku ve suçluluk yaşar. Bu sayede ilişkiyi reddeder. Ayşe ilişkiye girsin, izin verelim. Anında acı duyabilir. Çok yoğun acı duyabilir. Her ilişkide de bunu yaşayabilir. Anneye de ne mesaj vermektedir? Bak, ben cinsel ilişkide acı çekerek kendimi cezalandırıyorum. Ben işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Ben suçluyum, günahkarım. Ben bunun bedelini ödedim. Ne olur sen beni sevmeye devam et. Dispareuni adını verdiğimiz cinsel ilişkide ağrı duyma hastalığı yaşayan Ayşe aseksüel olabilir. Cinsel soğukluk yaşayabilir, orgazm olamayabilir. Cinsel isteksizlik yaşadığında, bak ben soğuk bir kadınım, senin kocanı elinden alamam, ben kendimi cezalandırdım, sen beni sevmeye devam et mesajı verilir. Kadın ilişkiye girer, girer ama hiç orgazm olmaz. Yapar yapar ama orgazm olmaz. Orgazm olamamada ben kendime ceza verdim, hiç boşalamıyorum. Sen benden sevgini eksik etme, sen beni sevmeye devam et mesajı vardır. Cinsel isteksizlik, vajinismus, uyarılma problemleri var kadınlarda değil mi? Cinsel tiksinti bozuklukları, cinsel fobiler, penisi görür görmez bunaltı, bunların hepsi gördüğünüz gibi bilinç dışı birer savunmalardır. Derin ego tarafından planlanan bu savunmalar kapsülün içindekilerden kişiyi korur. Çünkü ego bunları kaldırabilecek yapıda değildir. Ödipal çatışma 3-5 yaş diyoruz ama 6-7 yaşına kadar uzayabilir. Ergenlikte 12-13 yaş ama 14 yaşına kadar uzayabiliyor. Ergenlik 17-18 yaşında biter denir. Ama ben ülkemizde 22-23 yaşına kadar hala ergenliğin devam ettiğine inanıyorum. Ergenlik döneminde bu ödipal çatışmalar telafi edilebilir. Ailelerin yapmış olduğu hatalar okullarda telafi edilebilir. O yüzden öğretmenler Atatürk'ün dediği gibi çok önemlidir. Ama maalesef bu ülkede öğretmenler değer görmüyor. En ucuz meslek haline gelen öğretmenlik aslında yukarıda saydığım hastalıkların oluşmasının önlenmesinde etkinliğinden dolayı çok kutsal bir meslektir. Latent dönemi 6-12 yaş. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde önemli bilişsel ve duygusal ilerlemeler olur. Çocuğun algı, bellek, yargılama gibi bilişsel yetileri gerçeğe daha uygun değerlendirmeler yapılabilecek düzeye gelir. Zamanı, yeri ve uzayı tanıması olgunlaşır. Neden-sonuç bağlantılarını gerçeğe uygun kurabilir. Kavramsal ve soyut düşünme yetisinin gelişmesiyle daha uygun ve geçerli genellemeler yapabilir. Ego bu dönemde hızla gelişmektedir. Ergenlik dönemi 12-22 yaş. Ergenlik kişinin bugüne kadar elde ettiği malzemeden esinlenerek her şeyi yıktığı ve dışarıdan aldıklarıyla yeniden bir kişilik tasarımı yaptığı bir dönemdir. Sağlıklı bir ruh sağlığı için son şanstır, bütünleme dönemidir. Bu dönemde içsel tasarım değişir, dışarıdakilere göre davranma başlar ve karşı cinsin varlığının dayanılmaz ağırlığıyla baş edilmek zorunluluğu ortaya çıkar. Ergenlik erkekte ve kızda hızla büyümenin olduğu, birincil ve ikincil cinsel yapının hızla geliştiği yaşları kapsar. Bu çağda eskiden yaşanılmış cinsel yönelişler, çatışmalar yeni baştan yaşanır. Ödipal duygular alevlenir, aşırı bağımlılık duyguları olan ergen, ailesini yitirme ve onlardan kopma kaygısına kapılır. Başta ödipal çatışma olmak üzere çocukluk dönemlerinden arta kalan sorunların çözümü bu çağda yapılacaktır. Genellikle bu sanıldığından ağır bir sorumluluktur. Genç isyankardır, her şeye karşı gelir, ruhsal gelişim aşamalarında ikinci kez birey olma ve özerk olma mücadelesi verir. Bu nedenle ergene kendi olması için şans verilmelidir. Genç artan çatışmalar ve sorunlar arasında yeni bir kimlik edinmek zorundadır. Çoğu ruhsal bozukluklar, nevrotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikozlar bu dönemde ortaya çıkar. Ergenlik dönemi kimlik gelişimi bozuklukları, psikozlar bu dönemde ortaya çıkar. Ergenlik dönemi kimlik gelişimi açısından en önemli evrelerden biridir. Ergen uzun bir hazırlık dönemi içinde yıllarca çabalar, bocalar ve kimliğini iyi kötü bulur. Bu dönemde ergenle aile sırdaş olmamalıdır. Ergen kendine başka sırdaşlar bulmalıdır. Bu sağlıklı gelişimi için şarttır. Ergene baskı yapılmamalı, çok sıkışılınca anne ve baba duyguları göstermekten ve yaşamaktan çekinmemelidir. Ayrıca anne ve baba ergenin sınırlarını işgal etmemeli ve kendi sınırlarının da ergen tarafından işgaline izin vermemelidir. 57. ayrımın sonu. Sayfa 511.